Ayrım 3.
Beyaz şarabın buğusu kadehimizde, plaki, karides, çiroz salata, sıcak sıcak midye tava, bir de beyaz muşamba örtülü masaya düşen salkım çiçekleri. Şu göl kıyısında buz gibi bir beyaz şarap, midye tavasız da olsa ne yapalım? Esen'in burnunun dibinde hiç gelir miydi aklına? Bu göl gerçekten var mı sence? Haritada işaretli mi örneğin? Kıyısına varınca tam ortasındaki iğne deliğinden kendini içine akıp kaybolup gitmesin. Çiçekli, bakımlı rıhtım boyunca maske yüzlü, şık, zengin ve sanki 100 yaşındaymışçasına yaşlı insanlar. Yanık tenli, bronz yüzlü, incecik vücutlarını su damlacıkları, kanolarını gölden çıkaran gençler. Almanya'nın ortasında o korkunç Ruhr bölgesinde, Krupp İmparatorluğu'nun bacalarının gölgesindeki Essen kentinin yanı başındaki bu gölde bizim gündelik gerçeğimizle bağdaşan hiçbir şey yok. Ne şu çok şık beyaz elbiseli yaşlı çift, ne şu siyah mayolu, ıslak vücutlu, güzelliğinden alabildiğine emin sarışın, ne de bu ağır ağır batmaya hazırlanan parlak Mayıs güneşi, ne suda süzülen beyaz yelkenler, ne de en inanılmazsız da bu işte pıtrak gibi çiçek açmış erguvanlar. Erguvanlar kaçak göçebe yaşadığımız günlerde gizlice buluştuğumuz boğaz vapurlarından seyrine doyamadığımız, Boğaziçi tepelerinde betonların saldırısına karşı tıpkı o zamanki bizler gibi inatla, kahramanca, umutla direnen, dallarını koparmaya kıyamadığımız, her şeyi unutsak da zamana yenilip ille de renklerini unutamadığımız erguvanlar. Erguvanlar inanılır gibi değil. 10 yıldır ilk kez görüyorum buralarda. Hüzünlü, puslu bir Nisan günü İstinye sırtlarında incecik bir yağmur başlamıştı. Çevremizde çiçeğe durmuş erguvan ağaçları, yüreklerimizde bir ağırlık. Dün sıkı yönetim ilan edildi. Yarın ne olacak bilmiyoruz. Uzun arananlar listeleri, tutuklamalar, işkence, belki de dar ağaçları, ölüm. Hayal meyal seziyoruz ama yaşayarak öğrenmedik daha. Hücrelerin çaresizliğini, işkencenin, hayır acısı değil utancını, sürgünün buruk tadını ve inançlarımızın, kâbelerimizin, kalelerimizin birer birer yıkılışını henüz yaşamadık ama yaşayacağız. Sevdiklerimizin ölümünün acısını, bir veda vakti bile bırakmayan ayrılıkları, dostlarla bir bir ayrılan yolların içimizde bıraktığı soğuk boşluğu henüz tatmadık ama tadacağız. 19 yıl olmuş neredeyse 20. Hangimiz, sen mi ben mi söyledik bu sözleri? Hangi kayalara, hangi zaman mağaralarına çarpıp yankılandı sesimiz ki bu kadar boğuk, bu kadar yabancı? Ne kadar gençtim. Ne kadar gençtik 20 yıl önce. Kaçak günlerimizin İstanbul'unda, Eminönü dolmuşlarında, Üsküdar vapurlarında, Gültepe otobüslerinde, Sağmalcılar minibüslerinde, çantalarımız kitaplarla, bildirilerle dolu sendika şubelerine, işçi mahallelerine daldığımız, erguvanlı boğaz tepelerine, iskele meyhanelerine kaçıp biraz utangaç ve suçlu kavgadan, eylemden, örgütten vakit çaldığımız. Ruhr bölgesinin ortasında bir masal gölü. Gölün çevresinde erguvanlar. Göğsümde erguvan saplı bir bıçak acısı, avaz avaz haykırma gereksinimi. Yanı başımda 20 yıl öncelerde bıraktığım sen. Kadehimiz tam istediğimiz gibi buğulu. Şarap meyve tadında, buruk ve soğuk. Rıhtıma vuran küçücük dalgaların şıpırtısı, beyhude miydi hepsi? Varılacak nokta buysa eğer. Soru bembeyaz keten örtülü masanın üzerinde, iki buğulu kadehin arasında zehirli bir yılan gibi, insanın içini ürperten bir yaratık gibi duruyor. Hepsi. Yani yüzlerce yılımız, binlerce ölümüz. Yani kitaplarımız, inançlarımız, umutlarımız, değerlerimiz. Yani hayatımızı dolduran, yaşanmaya değer kılan her şey. Yani tüm ömrümüz. Genç kızlığımız, delikanlılığımız, gençliğimiz, orta yaşımız. Uzak yabancı bir kentte, Krupp'ların, Thyssen'lerin, Opel'lerin, ürkütücü kale burçlarının hemen altında, neden burada olduğu ya da gerçekten var olup olmadığı bile kuşkulu bir masal gölünün kıyısında, ne kadar kaçarsak kaçalım, er geç bizi yakalayacak soru, suya atılmış bir taş gibi gölde halka halka yayılıyor. Madrid'de ölmek. Paris'te küçük bir sinemada yeniden vizyona girdi diyorsun. Korka korka gidip bir kere daha gördüm. Yine o kadar güzeldi, insanı ağlatacak kadar güzel. Bu kadar yaşlandığını fark etmemiştim. Ya da hep odaların, toplantı salonlarının alacakaranlığında görüşmüştük son zamanlarda. Oysa bu parlak gün batımının yumuşacık süzülmüş ışığında sadece yüzünün, alnının çizgilerini değil, gözlerinin, bakışlarının yaşlılığını da görüyorum. Çevremizin isyan ettirici güzelliğine, budalaca düzenliliğine, itici bakımlılığına ve yapay mutluluk görüntüsüne inat, yaşlanmış yüzün, şişman gövden, özensiz giysilerine sanki bir direniş anıtı gibisin. Madrid'de ölmek boşuna değildi diyorum yavaşça. Yapabileceklerin en doğrusu, en güzeli, en anlamlısıydı belki de. Pasyon Arya'nın uluslararası gönüllü dugaylarını uğurlama konuşması sahnesini anımsıyor musun? Nasıl unuturum? Mırıldanıyorum. Analar, kadınlar, yıllar geçip de savaşın yaraları sarıldığında, nefretin yerine özgürlük, sevgi, huzur aldığında, bir gün İspanya özgürlüğüne kavuştuğunda bu zorlu ve kanlı günleri anımsayıp çocuklarınıza anlatın. Anlatın onlara uluslararası tugayları. Bu insanların dağları, denizleri aşarak, süngülerle kapatılmış sınırları geçerek ülkemizin özgürlüğü için savaşmaya nasıl geldiklerini anlatın. İspanya halkı, onları unutma. Anımsayanlar kaldı mı hala? Nasıl unuturuz? İspanya çocukluğumuzdu. Gençliğimizin tüm değerlerinin süzülmüş, billurlaşmış özüydü. İspanya umudumuz ve yenilgimizdi. Tüm ömrümüzü hesapsız, sakınmasız verdiğimiz, inançlarımızın, değerlerimizin efsaneleşmesiydi. İnsanda ve kendimizde güzel olan, üstün olan, değerli olan ne varsa oydu. Birer birer çöken kalelerin altında kalan devrim hayalimizin, sosyalizm umudumuzun, daha güzel bir dünyaya ve dünyayı ellerimizle kuracağımıza olan keşişçe inandığımızın simgesiydi. Hiçbir şey, hiçbir boşuna değildi diye ineliyorum usulca. Ellerimizde bayraklar, ellerimizde isyanımıza haykıran pankartlar, dudaklarımızda türküler, yüreğimizde umut, umut, umut. Taksim'e akıyoruz Dolmabahçe'den geçip. Bir grev çadırında işçilerle sohbet ediyoruz. Bir dağ başındayız, ateşler yakıyoruz. Bir gece okulundayız, en heyecanlı bir macera romanından, en akıl almaz bilimsel bir buluştan daha heyecanlı, daha inanılmaz, baş döndürücü bir formülü, artı değeri anlatmaya, kavratmaya çalışıyoruz. Gözlerimiz bağlı, ellerimiz arkamızda kelepçeli, yüreğimizde buz gibi bir korku ama teslimiyet değil. Yüzlerini görmediğimiz işkencecilerin arasında sınava yürüyoruz. Bir ranzaya tünemiş, elimizde bir kitap, tahliye gününü sayıyoruz. Yüreğimiz bir küçücük kuş gibi çırpıntılı, çantamızda sahte bir kimlik, sınırları geçip sürgünle tanışıyoruz. Hiçbir boşuna değildi, hayır. Garson kız masanın yanından geçerken göz ucuyla bize bakıyor. Yanaklarından süzülen yaşları görüyor. Uzadıkça beyazlığı, daha bir göze batan sakalını, şakaklarındaki ter damlalarını, bakımsız giysilerini görüyor. Bir yabancı olmalı. Kim bilir ne derdi var. Kanıksamış ve ilgisiz uzaklaşıyor. Sessizce ağlıyorsun karşımda, çaresizim. Sen hiç ağlamayan, hiç kendini ele vermeyen sen. Kalabalık bir belediye otobüsünün arka sahanında söyleyecek o kadar çok söz varken konuşmadan sessizce duruşumuz. İçimdeki suçluluk duygusu, eziklik, tüketilmeden noktalanan yarım kalmış bir sevginin buruk anısı. Hayır, orada ağlamamıştın. Kaç arkadaş vuruldu, kaç dar ağacı kuruldu, kaç ölümüz var geride bıraktığımız. Hayır, sen sfenksler gibi susmuştun ama ağlamamıştın. Sevdiğin kadınlar ya da yoldaşların seni terk ettikleri zaman, hayır, sen orada da ağlamamıştın. Masanın üzerinden uzanıp elini tutuyorum, elin soğuk. Madrid'de ölmek güzeldi diyorum. Uğrunda ölünecek bir şeylerin olması güzel. Hiçbir şey ama hiçbir şey boşuna değildi. Başka ne söyleyebilirim sana? 50 yıl sonra, 50 yaşında İspanya'yı ağlayabildiğin için seni şimdi her zamankinden daha çok sevdiğimi mi? 20 zor ama güzel yılın içinden süzülmüş, noktalanmamış aşkların, tutkulu siyasal karşıtların, sınavından geçmiş dostluğumuzun oturmuş dingin güzelliğini mi? 50 yaşında kendimi yorgun, çok yorgun ama yine de aynı yollardan geçmeye hazır ya da mahkum hissettiğimi mi? Arkanda mavi bir göl ve herhalde biz geleceğiz diye boğaz sırtlarından getirilip iğreti dikilmiş tuhaf erguvanlar. Arkanda dönüşü olmayan uzun bir yol. Buralarda fazla sürünmeyeyim. Bu akşam döneyim ben. Köln'de istasyona bırakıver beni. Boynuna sarılsam, kuşatılmış Madrid kapılarına doğru yürüsek birlikte. Kavel grevcilerine yemek götürsek ya da işgalci profilo işçileriyle geçirsek geceyi. 1 Mayıs pankartları hazırlasak. 2 gün 2 gece hiç uyumadan sayfalarca dergiler dolusu yazılar yazsak. İspanya'ya dönsek. O umutlu, inançlı yenilgiyle yenilsek de ne çıkar? Garson hesabı almaya geliyor. Yaşlı şişman adam ağlamıyor artık. Kadın da geçkince. Kim bilir ne dertleri var. Nereden düşmüşler buraya? Paranın üstünü alırken burası ne gölü diye soruyorum. Baldenesi diyor. Krupp'un villası da buradadır. Burada yaşarlar. Ben Madrid'de ölmeyi yeğlerdim diyorum. Boş ve şaşkın bakıyor yüzüme. Bir düğün fotoğrafı. Bu akşam Basel'de rakının tadı bir başka. Hele yanında dereotlu çiroz, kırmızı soğanlı lekarda, beyaz peynirde olunca. Bir yandan çerkez tavuğunu mikserde yapmayı akıl edemeyen, ille de cevizin yağını çıkarmaya çalışan keleklere söylenirken, bir yandan gecenin sürprizi roka salatasını getiriyor sofraya. Rakalarımızı tazelerken tüm konukseverliğin aksine alabildiğini cimri. Siz Almanya'da çok içersiniz. Bu melet yerde her bir bok var da rakı bulunmuyor nedense. Bir dahaki sefere getirebildiğimiz kadar getirelim bari. Bizim orada Türk bakkallarda istediğin kadar. Soframız küçük tabaklarda taze mezelerle, evde yapılmış biber turşusu, ince kıyılmış Kayseri pastırması, Arnavut ciğeri, yaprak sarması, daha neler. Yumuşacık İstanbul akşamlarında, Kumkapı ya da Rumeli kabağında salaş bir meyhanede, tanıdık Rum garsonun donattığı rakı masasını anımsatıyor. Karşıda pencerenin köşesinden akıp giden, boğazın suları değil de Ren Nehri olsa bile ne gam. Teyp'te bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış'tan. Ut Taksim'inden sonra nideyim sahnesemen, seyrini cananım yok. Her içkinin bir mezesi, bir adabı, bir de müziği var derken hafiften iç geçiriyoruz. Bu gece sohbetimizin de sarhoşluğumuz da bir başka tat olacak. Daha başından belli. Rakının tatlı burukluğundan, uzun susuşlarımızdan, yabancıların ve işçilerin oturduğu bu bir örnek sevimsiz sosyal konutlardan birinin balkona açılan mutfağına kurulmuş soframızdan, her birimizin ardımızda bıraktığımız yıllardan ve dünyanın dört bir yanına dağılmış sürgünlüğümüzden belli. Lenin, Basel'de sürgün yıllarında köprünün yanındaki kahvede otururmuş hep. Duvarda güzel bir fotoğrafı var. Geçen de kahveye uğradım. Baktım son olaylardan sonra resmi indirmişler oradan. Yerine Madonna'nın bir resmi asılmış. Gecemiz şafağa kadar sürecek, yüreklerimiz gibi ağır olacak. Lenin'in indirilen fotoğrafını anımsamamızdan belli. Ren Nehri, Basel'den geçerken daha hızlı, daha geniş ama daha tutsak, daha uslu, daha kentli. Zengin, bakımlı, süslü rıhtımın bittiği yerde, işçi ve yabancı mahallelerinin oralarda tam özgürleşecek sandığımızda dev kimya tekerlerinin tutsağı oluyor, zehirleniyor, ölüyor. Kimya tekerlerinin, ilaç fabrikalarının, sermayenin tutsağı olan sadece Ren mi? İlaç fabrikasında iş bulduğunu, iyi para aldığını, işinin kobaylara bakmak olduğunu anlatmıştın. Farelerin nasıl, iyi bakıyor musun onlara? Kendi sorum, kendi sesim, kendime yabancı. Yıllar önce bir başka masada, bir başka sohbette, bir başka kentte, işçiler nasıl, bari örgütleyebilecek misin kısa zamanda diye nasıl sorduysam, öyle, aynı sakin merakla. Fabrikaya ilk girdiğim günlerde bayağı yadırgamıştım işi. Kafeslerde bakılacak, beslenecek, temizlenecek yüzlerce kırmızı gözlü beyaz fare. Sonra alıştım, hatta sevmeye bile başladım. Kafamın içinde dönüp duran Aragon'un bir dizisi. Bir başka kader için donatılmış şu silahsız askerlere benziyor hayat. Kendimizle dalga geçerek sonra işçileşmek istememiş miydik hep? Al sana işçilik, fare bakıcılığı. Peki fare çobanları nasıl devrimin öncüsü olacaklar? İşte bunu düşünmek gerek. Anımsıyor musun? 10 yıl önce yine bir bahar günü güneş batarken Uludağ'ın eteklerinde gri mor ovalara bakan bir bahçede içine buz doldurduğumuz rakının ağır ağır beyazlaşmasını izlerken kendi söylediklerinden kendin korkarcasına bir yanlışlık var gibi geliyor bana demiştin. O günlerde Bursa'da işçi örgütlenmesinde çalışıyordun. Yapayalnız, tek tüfek olduğunu çok sonra, yıllar sonra öğrenmiştik de şaşırmıştık. Hep tanımadığımız, bilmediğimiz deneyimli, güçlü kadroların varlığına inanırdık. Bir başka kader için donatılmış şu ölü askerlere benziyor hayat. İçtikçe ev sahibimizin rakı cimriliği azalıyor. Sakladığı ikinci şişeyi de gözden çıkarmış olmalı. 20 yıl öncesinin üniversite kampüslerinden El Fetih kamplarına, orada yanındaki ranzada yatan hurdahaş olmuş kimliği belirsiz delikanlının iniltilerinden şu masanın başına, idam hükümlerinden, ölüm fermanlarından kaçmak için kazılan uzun tünellerden Rem boylarına uzanan yolu aşmaya bir şişe rakı yeter mi? Elindeki bebeğin saçlarını tarayarak masanın çevresinde dolaşıp duran küçük kız, babanın en iyi arkadaşları kim sorusuna tek düze, sıkıntılı, ezberlenmiş çocuk sesiyle hep aynı karşılığı veriyor. Lenin, Deniz, Mahir. Senin en iyi arkadaşın kim peki? Küçük kız sorunun değiştiğinin farkında değil. Bebeğini soymaya çalışırken aynı tek düze sesle yanıtlıyor. Lenin, Deniz, Mahir. Kafamın içinde Aragal'ın dizesini evirip çevirip ineliyorum. Bir başka amaç için hazırlanmış şu yanık askerlere benziyor hayat. Şimdi hüzün gece yarısına doğru çıka gelip masamıza teklifsizce kurulan bir eski dost. Silahlarını, kılıçlarını bir başka kader, bir başka zafer için kuşanmış yeni askerlerin hüznü. Her başladığımızda bir yerlerde takılıp kalan sohbetimiz tutkulu, öfkeli, inatçı, tartışmalı değil de hüzünlü bu akşam. Bizler hep dünyayı değiştirmek için çabaladık, hep devrime inandık. Sizler kurulu düzene biat edip bizleri anarşist ilan ederken, biz elde silah savaştık derken bile sesinde ne öfke, ne suçlama, ne sitem, sadece hüzün var. Yanlışlık silah da değildi. Silahın amaçlanmasındaydı. Ölmeyi göze almakta değildi. Ölümü kutsallaştırmaktaydı derken de öyle. Bazel'in işçi mahallelerinden birindeki şu göçmen evinde, bu gece bu sofrada 20 uzun yılın Türkiye'sinin hüznü var. Hep birlikte ama tek tek ve yapayalnız yürüdüğümüz, sendelediğimiz, düştüğümüz, sonra yine toparlanıp açtığımız sonuna bir türlü varamadığımız yolların üstü. Kadehimde kalan son yudumu içiyorum yavaşça. Bu gece Bazel'de rakının tadı bir başka. Bir garip, buruk, neredeyse acı. Bu geceden ağzımda, yüreğimde, kafamda bu alışılmadık tat, anason baygınlığında keskin hatta itici, yine de vazgeçilemeyen 20 uzun yılın mahzeninde yıllanmış bu tat kalacak. Bir de gece yarısından sonra özenle hazırlayıp övünçle sunduğu mezelerden, iştenlikle oynadığı ev sahipliği oyunundan soyunup önce usul usul, sonra tutkulu, öfkeli, delikanlı aslına dönüşü, yine kendi oluşu, dağlara çıkışı, bombaları, silahları, kurşunları sevişi, gerilla kamplarına varışı, geçen yılların, zamanın ve mekanın değiştirmesine, evcilleştirmesine, aşındırmasına isyan edişi. Bir de şakaklarındaki ter damlaları, ıslaklığı gözlerinin. Değişmeye, değişme zorunluluğuna isyanı. Bu geceden ben de kolumda öldü. Yaraları ağırdı. 10 gün geceli gündüzde işkencede tutmuşlardı. Şimdi ne zaman içsem, ne zaman uyansam gece yarısı elimde değil. Yüzü gitmiyor gözümün önünden değişi. Şiddeti mahkum ediyordunuz hep bir ağızdan. Hepimizi işkencede öldürmelerini elimiz ceplerimizde seyir mi edecektik? Kurşunlamalarını mı bekleyecektik? Silahlarının, işkencelerinin karşısına geçip göğsümüzü mü açacaktık? Silahı bırakmak teslim olmaktı diye haykırışı kalacak. Sonra sessizce hıçkırır gibi ama gözünde bir damla yaş yok mırıldanması. İşte teslim olduk. Rakılar çoktan bitmiş, küçük kız çoktan yatmış. Dışarıda ilk tramvayların, ilk otobüslerin gürültüsü. Gün neredeyse ağaracak, yatalım artık derken bu acı ve çaresiz teslimiyetti. Uykuda boğmak istediği. Aslında pekala sabahlardık. Her şey uygundu geceyi gündüze bağlamaya. Rakıyı noktalayan demli çaylar bile. Yine de hepimiz uykuya sığınmak istediysek bu hüznün rakıya karışan buruk tadından, zar zor taşıdığımız geçmişimizden, yenilgilerimizden, yanılgılarımızdan kaçmak içindi. Kaçabileceğimizi sanıyorduk. Yer yatağı serdiği odaya girene kadar kaçabileceğimi sanıyordum. Gözüm duvardaki düğün fotoğrafına takılana kadar hüznü bile yenebilecek güçte bir uykuya sığınabileceğimi sanıyordum. Biraz titrek, biraz solgun buğulu, belli ki küçük bir amatör fotoğraftan büyütülmüş düğün resmi, iyi bir ev sahibi olarak yatağımı gösterirken takıldı gözüme. 20 kadar delikanlının arasında süssüz, düz beyaz gelinikti, telli duvaklı, çiçek taşlı, elinde inci çiçekleriyle incecik, gencecik 1930'ların kasaba fotoğrafçılarının cam mekanlarındakine benzer bir gelin. Delikanlıların kimisi takım elbiseli, kimisi parkalı, kimisinin yüzü gölgede kalmış, kimisi de vesikalık fotoğraf kadar net. Mahcup bir gülümsemeyle düğün fotoğrafımız. İncecik gelinin yanında duran ufak tefek de olsa filinta gibi delikanlı. Unutmuşum. Düğünler yapılırdı cenaze törenlerinin ardından. Sevişilirdi iki ölüm arasında. Sadece yayın, bildiri değil, silah da taşırdı genç gelinler. Unutmuşum genç yüreklerin ölmeyi bildiği gibi sevişmeyi de bildiğini. Ne çok şey unutmuşum, ne çok şey yitirmişim buralarda, bu yabancı ırmakların kenarlarında, bu yabancı kentlerin sokaklarında. Gelinle sen tamam, ötekiler sormamalıydım. Uykuya sığınabilmek için hüznün kedere, kederin acıya, acının korkuya, korkunun çaresizliğe dönüşmesini engelleyebilmek için sormamalıydım. Susmalıydı ya da susmalıydı ki vicdanımız rahat unutabilelim. Susmalıydı ki suç ortaklığından kurtulabilelim. Susmalıydı ki Avrupa'nın bu en zengin, en rahat, en düzenli, en sinsi metropollerinin kenar mahallelerinde kaygısız olmasa bile dingin yaşayabilelim. Ama susmuyor. Şu sağdan ikinci bıyıklı olan asılanlardan. Sesi